Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün bir cinayeti konuşacağız sizlerle. Bir cinayet, binlerce, milyonlarca böyle cinayet var. Faili bilinen ya da bilinmeyen. Binlerce, milyonlarca cinayet var. Bu da bir cinayet ama bu cinayet öyle sıradan bir cinayet değil. Bu cinayet az önce Abdülbaki hocamızın ifade ettiği gibi bana da çok büyük bir kolaylık sağlamış oldu böylece. Bu cinayet öyle bir cinayet ki bundan sonra bir milletin gidişatının değiştiği, o olayla değiştiği veya gidişatının değiştirilmek istenen gidişatının önündeki bir engel olarak duran birisinin ortadan kaldırılması üzerine işlenen bir cinayet. Ali Şükrü Bey'den sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihi çok daha farklı şekillenecektir. O zamana kadar bir mücadele var. Köklerimizden gelen, tarihimizden gelen, değerlerimizden, İslam'dan kaynaklanan ruhla bir mücadele var. Bu milli mücadele yıllarında da devam ediyor. Meclis-i Mebusan'da, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'da devam ediyor. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra devam ediyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci mecliste Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinden sonra, şehit edilmesinden sonra tamamen farklı bir pozisyon alıyor Türkiye'nin gidişatı. Ondan sonra bildiğimiz bu baskı, zulüm, işkence, idam, katliamların olduğu, İslam'ın tamamen sindirilmek istendiği döneme geçiş oluyor Ali Şükrü Bey'in öldürülmesiyle, şehit edilmesiyle birlikte. Arkadaşlar, tarih araştırmacılarının üzerinde durduğu önemli bir şey var. Burada da bu seminerler münasebetiyle dinlediğimiz birkaç değerli abimiz bundan bahsettiler. O da şu, işte Osmanlı yıllardan beri içerisindeki dönmeler, Yahudiler vesaire, Rumlar, Ermeniler vasıtasıyla gün geçtikçe zayıflatılmaya, kilit noktalara kendi adamlarını yerleştirmeye başlıyorlar. Hatta Batı hayranı, işte propagandalara kanmış, İslam'ın bizi geri bıraktığını düşünen bir takım aydın veya ileri gelmiş insanların da etkisiyle, onların da bu farkında olmadan veya bilerek, isteyerek veya istemeyerek bu dönmelerin, Yahudilerin ülkemizi, Osmanlı'yı zayıflatmasına ayak uydurmasıyla birlikte yavaş yavaş zayıflayan bir Osmanlı var. Ve biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na giriyor. Artık her yerde kaybetmeye başlamış Birinci Dünya Savaşı sonrasında. İngilizler İstanbul'a kadar geliyorlar. Her yerden düşman işgali başlamış. Bir yandan Yunanlar Anadolu'ya çıkıyor. Ankara'ya kadar yaklaşıyor. Hüseyin Bey çok güzel bir sunum yaptı. Osmanlı'nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile alakalı. Bunları çok güzel bir şekilde anlattı. Böyle bir dağılma dönemi var. Her yerde işgaller var. İşte gizli toplantılarda Anadolu toprakları, Osmanlı toprakları tek tek paylaşılıyor. Böyle bir zamanda bir bakıyorlar ki parçalanmış ve bir gücün, o zaman Rusya ve İngiltere iki büyük güç, bunlardan herhangi birisinin veya güçlenen Amerika var, bunların kontrolünde bir Osmanlı, Anadolu toprakları kimseye fayda getirmeyecek. Bunun yerine Osmanlı'yı bir güçlü devletin, Osmanlı'ya güçlü bir devletin hakim olması yerine bu topraklarda güçsüz, zayıf ve değerlerinden uzaklaştırılmış bir devlet çok daha işimize gelir diye bir kanaate varıyorlar ve bütün operasyon ondan sonra bu doğrultuda yürüyor. Yani İslam'dan uzaklaştırılmış, değerlerinden koparılmış dediğimiz İslam, Osmanlı'nın değeri, İslam'dan koparılmış, kendisine güvenmeyen, aziyet içerisinde, adeta dizleri içerisinde üstüne çöktürülmüş bir Osmanlı, bir Türkiye, onların menfaati için daha uygun olduğu için bundan sonra süreci böyle işletiyorlar. İşte Lozan görüşmeleri ve ondan sonra işleyen süreçte bir anda Türkiye'nin bağımsızlığının tanınması, Türkiye'nin devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınması, arkasından ilerleyen süreç hep İslam'la savaşma üzerine, İslam'dan uzaklaştırma üzerine Osmanlı bahiyesinin, Türkiye devletinin İslam'dan uzaklaştırılarak zayıflatılması üzerine kurulu bütün sistem. Ve ondan sonra bakıyoruz, kim bu plana, bu gidişata çomak soktuysa, bunun tersine bir iş yaptıysa, milleti yeniden İslam'a döndürmeye, yeniden kendi değerlerine döndürmeye, yeniden güçlü bir Türkiye yapmaya çalıştıysa, ona mutlaka operasyon yapılmış ondan sonra. Ona suikastlar yapılmış, darbe yapılmış, işte iftiralar, karartmalar yapılmış. İşte o kurbanlardan bir tanesi de Ali Şükrü Bey. Arkadaşlar, Ali Şükrü Bey bu gidişatı çok güzel görüyor. Osmanlı'nın ve Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğini çok güzel bir şekilde görüyor. Belki başkaları da görüyor bunu ilk aşamalarda ama bunu görünce yerinde oturmuyor. Ayağa kalkıyor. Elinden ne gelirse önce Osmanlı'nın güçlenmesi, ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten daha Osmanlı'nın son yılları devam ediyor. Ayağa kalkması, yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele veriyor ve bu mücadelesinin en önemli bölümünü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veriyor arkadaşlar. Ben burada konuşmamın büyük bir bölümünde oradan alıntı yapacağım. Çünkü şöyle yapıyor, böyle mücadele ediyor, şöyle cümleler kullandı demekten ziyade bazı cümleleri birebir aktarmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zira onun hissiyatını, o günkü meclisin hissiyatını, o gün ne tür tartışmaların yaşandığını ve Ali Şükrü Bey'in hangi duygularla hareket ettiğini göstermek açısından o vesikalardan, meclisteki konuşmalarından da burada uzun, belki konuşmamızın yarısını içeren aktarım yapacağız inşallah arkadaşlar. Şimdi Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi, şehit edilmesi hakkında bugün resmi alanlarda yer alan bir takım bilgiler var. Daha doğrusu aslında çok da fazla bilgi yok. Böyle önemli bir vaka, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, azası, bir milletvekili bu. Bir üye, bir milletvekili öldürülüyor, şehit ediliyor ama bununla alakalı kaynak yok ortada. Hatıralarda ve o günü yaşayan insanların anlattığı şeyler var. Devlet kayıtlarında bununla alakalı bilgiler yok. Mustafa Kemal'in nutkunda da o kadar geniş teferruatlardan bahsetmesine rağmen Ali Şükrü Bey'le alakalı hiçbir kayıt yok arkadaşlar. Bu konuda biliyorsunuz bir milletvekili 1991 yılında olacak. Bir önerge veriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hasan Mezarcı, Refah Partisi milletvekili o zaman. Ondan sonra Hasan Mezarcı'nın başına da gelmedik şey kalmıyor biliyorsunuz. Belki o günün farklı şartları vardı ama özellikle bu teklifi verdiği için araştırılsın, Ali Şükrü Bey cinayeti araştırılsın diye teklif verdiği için dokunulmazlığı kaldırılıyor ve bir sürü sıkıntılar içerisine giriyor ondan sonra Hasan Mezarcı. Arkadaşlar, ifade edilen, kabul ettirilmeye çalışılan görüşe göre Ali Şükrü Bey işte bu muhalefet yaptığı dönemlerde, tabii ki o zaman Lozan şartları kabul ettirilmek isteniyor mecliste, başta Lozan konusu olmak üzere benzer birçok konuda muhalefeti var. O zaman işte devleti, hükümeti yöneten meclisteki çoğunluk gruba, birinci gruba, hükümet eden gruba sürekli muhalefet eden bir grup ortaya çıkıyor. Buna da ikinci grup deniyor. Bunun başını da Ali Şükrü Bey çekiyor. Birazdan nerelerde bunun ortaya çıktığını ifade edeceğim ama önce olayı kısaca aksettirmek istiyorum. Ali Şükrü Bey'in bu muhalefetinden, bu itirazlarından dolayı ciddi rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bu arada Ali Şükrü Bey İngiltere'ye daha önce gitmiş ve çok iyi İngilizce biliyor. İngilizce'de eğitim, İngilizce eğitim almış. Ve sürekli muhalefet ediyor birçok konuda. Bir yandan da Lozan kabul ettirilmeye çalışılıyor. Topal Osman diye birisi var. Aslında Ali Şükrü Bey'in arkadaşı bu. Hemşerisi, Giresunlu. deli dolu bir adam, gaddar bir adam. Milli mücadele yıllarında çok da Karadeniz'de faydalar sağlamış bir adam. Ama cahil, dengesi olmayan, daha doğrusu kolay yönlendirebilen, böyle saf birisi ama gaddar birisi. Vurduğunu koparıp atıyor, böyle birisi. Bunu dolmuşa getiriyor birileri. Bazı iddialar var işte, aslında iddialar şöyle, İngilizce bildiğinden dolayı sürekli İngiltere'de Times gazetesinden alıntılar yapıyor Ali Şükrü Bey o dönemde, onlara cevaplar veriyor, böyle böyle hakkımızda konuşuluyor diye. Sürekli oradan alıntı yapması vesaire. Topal Osman işte bu İngiliz taraftarıdır, vatan hainidir gibi bir algıya kapılıyor veya kaptırılıyor, kapılıyor deniyor. Beyan edilen kaynaklarda, bilgilerde. Bunun üzerine bir gün Topal Osman bir plan yapıyor ve arkadaşlarıyla birlikte, zaten bir çetesi var, bir grubu var onun. Onunla birlikte, 8 kişiyle birlikte bir gün davet ediyor. Arkadaşı çünkü kahve içmeye, çay içmeye davet ediyor Ali Şükrü Bey'i kendi evine. Orada otururken arkadan 8 kişi birden boğazına ipi geçiriyorlar ve boğuyorlar Ali Şükrü Bey'i. Olay böyle ifade ediliyor. Topal Osman'ın bir başka bir husumete de dayandırılıyor. Kahya Yahya diye birisi var, yine Trabzon'da aktif olan bir, orada mücadele eden birisi. Bu da daha sonra ilginç bir şekilde, faili meçhul bir şekilde öldürülmüş Ali Şükrü Bey'den önce. Bunun müsebbibi Topal Osman'dır gibi Ali Şükrü Bey'in ifadeler kullandığını söyleyerek buna dayandırılıyor. Ama aslında böyle bir şey yok. Bu sebeplerle işte vatan hainidir ve işte hakkında konuşmuştur diye Topal Osman'ın öldürttüğü iddia ediliyor Ali Şükrü Bey'i. Beyan edilen şey bu. Ama birazdan şimdi ifade edeceğim arkadaşlar, aslında Ali Şükrü Bey'in şehit edilmesine sebep olan meclisteki duruşu, söyledikleri ve yaptıkları, oradaki mücadelesi aslında. Ama Topal Osman bu olayı yapıyor, Ali Şükrü Bey'i öldürüyor arkadaşlarla beraber. Gerekçesi ilan edilen, işte bir husumetten dolayı yaptı, adi bir sebepten veya vatan haini gördü onu diye yaptı. Ayrıntılarına birazdan gireceğiz. Arkadaşlar, cinayetin ayrıntılarına gelmeden önce Ali Şükrü Bey'in şahsiyeti hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Öncelikle Ali Şükrü Bey, en çok dikkat çeken özellikler arkadaşlar, çok zeki bir insan birincisi ve eğitimli bir insan. Babası kaptan, deniz kaptanı. Bunun için kendisini de, abisi Şevket Bey'i de denizci olarak yetiştiriyor. Ve çok iyi bir eğitim alıyor. İngiltere'de de eğitim alıyor. Çok iyi İngilizce biliyor. Arapçası çok iyi. Eğitimli birisi ve cesur birisi. Yürekli bir insan. Hiç sözünü sakınmayan bir insan, hitabeti çok iyi bir insan ve iyi bir İslami altyapıya sahip olan birisi. Hafız bir babanın çocuğu, belli ki ailesinden iyi bir İslami altyapı almış. Zira daha sonra Trabzon'da Çarşı Camii'nde ve Bursa'da Ulu Camii'nde yaptığı vaazlar var. Çok etkili bu vaazlar. Bir alim kadar bilgili bir insan, İslam'ı bilen birisi. Kadir Mısıroğlu Üstad abimiz arkadaşlar, birçok alanda onun kaynaklarından istifade ettim. Bu konuyu çünkü derinlemesine araştıran birisi ve bunu araştırırken de mantığını arkadaşlar bir cümleyle ifade ediyor. Onu ben burada zikretmek istiyorum. Onu birazdan zikredeyim arkadaşlar, ya da kısaca şöyle bahsedeyim. Kadir Mısıroğlu diyor ki, bir milletin çocukları eğer geleceklerini faydalı bir iş yapacaklarsa, hayal ettikleri davayı yürüteceklerse, öncelikle tarihini bilmesi gerekir. Geçmişinde yaşananları bilmesi gerekir. O yüzden bu gücü yetenlere sorumluluktur diyor. Yani geçmişini öğrenip, geçmişte yaşananları öğrenip ortaya çıkarmak Bu gücü yetenlerin üzerine bir sorumluluktur diyor. Gençler bunu öğrenmeden, geçmişini öğrenmeden gelecekteki davalarını yürütemezler diye Kadir Mısıroğlu'nun bir ifadesi var. Ve o bu tür konuları biliyorsun arkadaşlar, araştıran birisi. Ali Şükrü Bey cinayeti hakkında da bir kitabı var. Konferansları var bu konuda. Müracaat edilebilir. O dört dörtlük Müslüman diyor. Ali Şükrü Bey için. Ve yakın tarihin gördüğü en büyük kahraman diyor. Onun için ve aynı zamanda millet Müslüman kalsın diye kendini feda eden adamdır diyor. Ali Şükrü Bey için arkadaşlar. Böyle bir yapıda Ali Şükrü Bey. Yaptığı işler olarak arkadaşlar askeriye, tabi askeri okuldan mezun olduktan sonra askeriye geçiyor. Görev alıyor. Temin olarak başlıyor. Ama sadece askerlikle meşgul olmuyor. Ta öğrenci yıllarından itibaren ülkenin gidişatı, siyasi olaylar hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Okulunda arkadaşlarıyla tartışıyor. O zamandan beri aktif birisi. Askeriyeye girdiğinde de bir donanma cemiyeti kuruluyor. Bunun kurulmasında da önce kuran 28 kişiden bir tanesi. Sebebi de Osmanlı'nın donanma yönünden çok zayıf düştüğünü düşünüyor. Ve aslında çok ehemmiyet verilmesi gerektiğini düşünüyor donanmaya. Çünkü her tarafı denizlerle kaplı. O yüzden böyle bir donanmayı güçlendirmek üzere bir cemiyet kuruluyor arkadaşlar. Bu cemiyetin içerisinde yer alıyor Ali Şükrü Bey. Bu cemiyet çok faydalı işler yapıyor. Donanma için bir dergi çıkarılıyor. İşte milletten para toplanıyor, gemi satın alınıyor. Daha sonra arkadaşlar bu donanma cemiyetinin bir faaliyetlerinden bir tanesi de Çanakkale'de biliyorsunuz mayınlar döşendi düşmanları geri çevirmek için, püskürtmek için. O mayınlar büyük oranda iş gördüler. O mayınların temin edilmesini de Ali Şükrü Bey yapıyor bu donanma cemiyeti faaliyeti olarak. Berlin'den bu donanmaların temin edilme bu mayınların temin edilmesini sağlıyor. Yine hem orduya hem de ulaşım amaçlı ülkeye gemiler kazandırılmasını sağlıyor. Evet. Başka yaptığı şeylerden bir tanesi donanma cemiyeti içerisinde Rusların Karadeniz'e hakim olmak, ondan sonra Boğazlara hakim olma planlarına, hedefine karşı çok büyük bir fikri mücadele veriyor. Milleti bu doğrultuda uyandırmaya çalışıyor ve sözleri çok etkiliyor. Yine pul bastırıyor donanmada. Bununla birlikte pulları bastırarak donanmanın güçlenmesini sağlıyor. Arkadaşlar aynı zamanda donanma dergisi çıkarılıyor. Daha sonra kendisi bir dergi çıkarıyor. Bir gençlik spor kulübünün başkanı oluyor, bir gençlik spor dergisi çıkarıyor. Gençlikle de ilgileniyor, gençliğin yetişmesiyle de ilgileniyor ve memleketin kalkınması için, fikrinin açılması, uyanması için yayın faaliyetleri yapılıyor. Yayın evi kuruyor ve bu yayın evinde daha sonra gazete çıkarıyor ve bu gazeteye karşı da Mustafa Kemal'in çok sert bir tepkisi oluyor etrafındakilere. İşte bak bu muhalifler gazete bile çıkardılar, siz bir şey yapamıyorsunuz diye çok sert tepki gösteriyor. Çok etkili oluyor çünkü çıkardığı gazete ama çok uzun yaşamıyor. 60 küsür sayı devam ediyor çünkü ondan sonra şehit ediliyor ve daha sonra devam edemiyor. Arkadaşlar Ali Şükrü Bey'in vasıfları hakkında bize bilgi verecek en önemli tutanaklar, belgeler, o gün mecliste onu tanıyan insanların vermiş olduğu bilgiler. Şimdi onlardan birkaç tanesinden sizlere aktaracağım inşallah. Bunlardan bir tanesi İsmet İnönü. O şöyle diyor Ali Şükrü Bey hakkında. Ali Şükrü Bey, meclisin en sert bir üyesi ve özellikle Atatürk'e karşı son derece insafsız ve kırıcı ifadeler ve hareketlerle muhalefet eden bir unsuru idi. Yine İsmail Habib Sevtürk onun hakkında bahsediyor. Dolgunca endamlı, geniş omuzlu, ablak yani dolgun herhalde demek oluyor hocam. ablak yüzlü ve pembe yüzlü. Böyle hoş simalı birisi kendisi. Kumral bıyıklarının gürbüzlüğüyle sempatik bir çehre taşıyan bir hatip. İyi kurulmuş bir parlamento tabiyesi içinde bol, kolay ve dalgalı konuşuyor. Müzakerelerin son safhaları Ali Şükrü ile Fethi Bey arasında münakabeli bir düello halini aldı. Bir münakaşa esnasında yine mecliste. Mebus heyecanlı saldırdıkça vekil de hiç istifini bozmadan tok tok ve soğukkanlı cevap veriyor. Mebus da uğultulu hücum, vekil de heykel rükudeti. Fethi Bey saatlerce kim bilir kaç defa kürsüye çıkıp kaç defa kürsüden indi. Hep aynı sabır, bir zerre asabileştiği yok. Hep o lenfavi itidal. Eğer efendiler ben daha yeni vekil oldum, mesul tutulamam deyiverse şıp diye kendini kurtaracak. Fakat demedi, demiyor, belki demeyecek. Fethi Bey kim bilir kaçıncı defa kürsüye çıkmaya hazırlanırken Ali Şükrü, Fethi Bey hakkında genel soru var arkadaşlar, o tartışılıyor. Ali Şükrü Bey sürekli yükleniyor buna. O da sürekli cevap veriyor. Fethi Bey kim bilir kaçıncı defa kürsüye çıkmaya hazırlanırken Ali Şükrü henüz kürsüdeyken birdenbire bir lav patlamış gibi Gazi'nin sesi duyuldu. Reis Bey söz isterim. Gazi mecliste çok defa kapıdan girince sol tarafta bulunan Diyap Ağa'nın yanında otururdu. Diyap Ağa 80'lik uzun ve süt gibi beyaz sakallı, okuma yazması olmayan fakat Gazi'ye hep kurban olan paşam diye hitabı itiyat edinmiş bir yürekli bir şark mebusuydu. Şef şimdi gene onun yanında apansız ayağa kalkmış. Reis Bey söz isterim diyor. Yani bu tartışmalar oluyor. Mustafa Kemal artık dayanamıyor, rahatsız oluyor, söze giriyor. Ben söz istiyorum diyor. Belli saatlerdir mesuliyeti kendinden alıp şefe kadar götürtmemek için arkadaşı Fethi Bey'in gösterdiği tahammülü artık kendisi tahammül edemez hale gelmiştir. Onun ani bir infilakla söz isterim diye ayağa kalkması üzerine bütün meclis tarabını durmuş bir kalp gibi sustu. Çıt yok. Baktım kürsüde duran Ali Şükrü'nün yüzü sapsarı. Söz isterim diyen ses infilakında devam ediyor. Dahiliye vekili yenidir. Onu niye sıkıştırıp duruyorlar? Meseleyi ben bilirim. Eğer mesuliyet varsa bana sorsunlar. Ben cevap vereceğim diyor. Ali Şükrü yumuşak ve sakin cevap veriyor. Meclis reisimizden istizah hakkımız, yani meclis reisi hakkında gen soru verilmiş, istizah gen soru, hakkımız olduğunu, meclis reisimizden istizah hakkımız olduğunu bilmiyordum ve sanıyordum ki böyle bir hakkımız yoktur. Yani, meclis reisi o zamanlar Mustafa Kemal, onun hakkında gen soru verme hakkımız yoktur diye biliyorum. Yani alaylı yumuşak bir cevap veriyor. Bu çıkışa karşılık. Doğru, meclis reisi demek fiilen devlet reisi demekti. Devlet reisinden istizah, yani yan soru olunur mu? Aniden bunun farkına varan şef o şaklar gibi çıkan sesiyle devam ediyor. Yalnız meclis reisi değil, aynı zamanda başkumandanım. O sıfatla istizah edebilirler. Yo, bu hiç olmadı. Baktım Ali Şükrü'nün benzi yerine gelmiştir. Mantığın kendisinde olduğunu bilen bir insan emniyetiyle cevap veriyor. Mesele askerliğe ait bir iş değil ki. Başkumandan istizah edelim. Şefteki infilak yeniden hizaya gelmiş bir hamle ile gürledi. Ne demek? İstizaha mevzu olan zat yüksek rütbeli bir askerdir. Ordunun şerefli bir uzvu hakkında söylenmedik söz kalmadı. Bu kürsüden bunları mı işitecektik? Bu sefer verilecek cevap daha kolay. Nitekim Ali Şükrü de kolayca cevap veriyor. Biz onun harekatı hakkındaki istizahı asker olduğu için değil, sırf vali vekili olduğu için yapıyoruz diye cevap veriyor. Şef oturdu diye not düşüyor buraya. Birkaç tane daha var ama ben bir tane daha örnek vererek devam etmek istiyorum. Samet Ağaoğlu, Kuvayi Milliye Devri'ni tahlili bir surette yazmış bulunan Samet Ağaoğlu da eserinin sonunda o devrin şahsiyetleri hakkındaki kıymet hükümleri hülasa ederken merhum Ali Şükrü Bey için şu görüşlere yer vermiştir. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde oynadığı rolden çok akıbetiyle kendisine unutulmaz bir yer ayrılacak bir yüz var. Bu Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'dir. Bir deniz subayı olan Ali Şükrü, milli mücadelenin samimi insanlarından birisidir. Samimi diyorum çünkü sonuna kadar saltanatçı ve hilafetçi olduğunu gizlemedi. Bunun içindir ki saltanat ve hilafetin yerine devletin başına başka bir makamın ve şahsın yerleşmesine her zaman karşı durdu. Ali Şükrü aynı zamanda gerçekten kuvvetli bir tenkitçi olarak gözükmektedir. Gensoru konusu yaptığı bütün meselelerde ilgili bakanları ağır şekilde hırpalamaya muvaffak olmuş ve hemen her zaman tenkitlerini müspet bir sonuç ile bitirmiştir. 1. Büyük Millet Meclisi'nde bakanların Gensoru ve sorularından en çok çekindikleri mebuslardan biri de Ali Şükrü oldu. Topal Osman Ağa tarafından sebebi hala meçhul kalmış öldürülmesi Ali Şükrü'yü ikinci grubun bir şehidi haline getirdi. Evet. Arkadaşlar, bu konuda Rıza Nur'un hatıraları var, Mahir İz'in hatıraları var. Başbakan Rauf Orbay'ın hatıraları var. Onun hatıralarını Feridun Kandemir kaleme almış. Zamir Bey diye yine birisi. Samet Ağaoğlu, Falih Rıfkı Atay gibi isimler o dönemden bu hatıralardan bahsediyorlar. Ali Şükrü Bey'i anlatıyorlar. Teferruatına girmiyorum ama bunları Kadir Mısıroğlu Üstad kitabında etraflı bir şekilde ele alıyor arkadaşlar. Hepsinin ortak kanaati Ali Şükrü Bey'in cesur, işte az önce burada örneğini okuduğumuz gibi yeri geldiğinde Mustafa Kemal'le yaka paça olacak şekilde, hatta yakasından tutuyor bir seferinde, en çok onu zorlayan, sıkıştıran ve meclisin gidişatını etkileyen bir tavrı var. Bunu herkes, yani gerek iddiatçılardan gerek Ali Şükrü Bey'in arkadaşları tarafından, herkes bunu açıkça ifade ediyor. Bilmiyorum, o hissiyatı aslında anlatmak için buradan birkaç alıntı daha yapmak lazım ama ona süre yetmeyeceği için arkadaşlar onu yapamıyorum. Böyle kısa geçiyorum o hissiyatı aktarmak için, ama özetle ifade edecek olursak Ali Şükrü Bey mecliste gayri İslami, gayri milli bütün olaylara karşı çok sert bir muhalefet gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de Bursa'nın işgalinde yine o zamanki işte Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü, Bursa kumandanı, hatta hükümetin hep beraber hesap vermesi gerektiğini, burada hataları olduğunu öyle bir sıkıştırıyor ki artık illallah ediyorlar. Ali Şükrü Bey'den bizatihi Mustafa Kemal yine devreye girerek sindirmek istiyor, susturmak istiyor ama susmuyor. Tabi meclis çoğunluğu yetmiyor şeyi verdikleri Gensoru'yu kabul ettirmeye, ama çok ciddi bir sıkıştırması oluyor. Bunlardan bir tanesi o. Bir diğeri arkadaşlar Men'i Müskirat Kanunu teklifi. Meclisteki Men'i Müskirat Kanunu teklifi, ona birazdan da geleceğiz ve esas da ipin koptuğu yer Lozan görüşmeleri arkadaşlar. Hükümet yetkilileri hakkında verilen Gensorular, Bursa'nın işgali nedeniyle verdiği Gensoru, hükümetin kuruluşunda yaptığı konuşmalar, hükümetin kurulurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşurken hükümet programının dini duygular içerisinde olmasını, milletin inancına göre bir şekil alması konusunda çok bastırıyor arkadaşlar. Ama maalesef çok karşı görüşler çıkıyor buna karşılık. Çok sert tartışmalar yaşanıyor. En sonunda Lozan anlaşması sürecinde birinci görüşmeler kesildiğinden sonra mecliste görüşmeler yapılıyor. Biraz değineceğiz sonunda ona. Ondan sonra da ipin artık koptuğu nokta oluyor. Bursa'nın işgaliyle birlikte 1920'de özellikle ortam çok geriliyor. Muhalefet artık belirginleşiyor. Birinci grup, ikinci grup diye ayrılıyor. Men-i Müskirat Kanunu hakeza, Men-i Müskirat Kanunu ile başlıyor hakeza. Daha sonra da Lozan görüşmeleriyle ipler kopuyor. Zaten Lozan'dan 20 gün sonra şehit ediliyor. Lozan görüşmelerinden birinci görüşmeler kesildikten sonra, mecliste yapılan görüşmelerden 20 gün sonra şehit ediliyor. Ondan sonraki sürece tekrar değineceğiz arkadaşlar. mücadelesinde şunu da vurgulamak gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk olarak mecliste Osmanlı döneminde giriyor. Yani son Osmanlı meclisin mebusana seçiliyor önce. Çok kısa süren. 3 ay sürüyor. Buraya seçiliyor ve Osmanlı meclisin mebusanının kapatılmaması konusunda da çok büyük mücadele veriyor. Çünkü kapatılmasını İngilizlerin özellikle bir planı olduğunu vurguluyor. Zira Kadir Mısıroğlu da buna değiniyor. Çünkü İngilizler ortada hiçbir şey yokken bakıyorsunuz bir anda İstanbul'a işgal başlatıyorlar. Her tarafı işte baskınlar yapıp dağıtıyorlar falan. Meclisteki vekilleri, mebusları alıp sürüyorlar bir kısmını. Ama bunun da bir oyun olduğu daha sonra ortaya çıkıyor. İttihat Terakki'nin böyle kenarda tutulmak isteyen mebusları götürülüyor, Malta'ya sürülüyor. Ama onlara ciddi bir esir muamelesi yapılmıyor, mahkum muamelesi yapılmıyor. Bunu örnek olarak gösteriliyor. İkincisi, meclisin mebusan dağıtıldıktan sonra bakıyorsunuz İngilizlerin İstanbul'da yapmış olduğu şiddet olayları ortadan kalkıyor. Bir anda kesiliyor. Ali Şükrü Bey bunun İngilizlerin istediği bir oyun olduğunu, Meclis-i Mebusan'ın yaşaması gerektiğini ısrarla savunuyor. Son ikna edilen kişi o. O ikna edilmeden bu iş bitmiyor. Meclis-i Mebusan kapatılamıyor. Meclise, birinci meclise de en son katılan o 23 Nisan 1920'de katılıyor arkadaşlar. Onun bir ifadesi var arkadaşlar. Tabii işte İngilizler işgal etmiş, meclis de işgal edilebilir, milletvekilleri tutuklanabilir diye büyük bir korku var. Hep bu gündeme getiriliyor. Ali Şükrü Bey'e bu ifade ediliyor. Kullandığı ifade, korkuyordunuz da buraya niye geldiniz? Diyor milletvekillerine arkadaşlar. Böyle bir büyük bir cesaret gösteriyor. En son olarak onu da ikna olmak zorunda veya kabul etmek zorunda kalıyor. Tek başına kalıyor çünkü. Ondan sonra meclis kapatılıyor. Arkadaşlar gelelim men-i müskirat, içkinin yasaklanması kanununa. Hemen meclisin ilk kanunlardan bir tanesi. İlk meclis açılır açılmaz bir teklif veriyor. İçkinin yasaklanması. Men-i müskirat kanunu. Arkadaşlar, burada da çok şiddetli tartışmalar oluyor. Ayrıntısına girmeyeceğim, biraz okuyacağım tartışmalardan, kısaca özetleyeyim. Çok manidar şeyler oluyor burada arkadaşlar. Tabii şunu zikredelim. Tabii ki Meclis-i Mebusan'da bir şekilde arkadaşlar İttihat ve Terakkiler hakim güçler. Bu birinci meclisi de sirayet ediyor. Yani büyük oranda yine ağırlık onlarda. Bunların ayrıntısına diğer işte buradaki sunumcular, hocalarımız, abilerimiz girdiler. Girmeye de devam edecek. Ben ayrıntısına girmiyorum ama hem Osmanlı Meclisi Mebusan'da bir şekilde hakim olmuşlar. Hem de birinci mecliste hakim olmuşlar. Dolayısıyla böyle bir ortam var mecliste. Çoğunluk ikinci grupta değil, yani Ali Şükrü Bey ve arkadaşlarında değil, birinci grupta, iddiatçılarda çoğunluk. Buna rağmen çok büyük bir mücadele veriyor ve orada çok ilginç diyaloglar yaşanıyor. Ve önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, aslında o zaman milletin duyguları, halkın duyguları, İslam içerisinde, yani halk dini duygularına sahip seçilmişler, mecliste gelmiş olanlar belki böyle iddiatçıların dönmelerin dizayn ettiği şeyler ama halkta hala İslam yerleşik durumda, halk Müslüman halk. Buna rağmen arkadaşlar meclisin manzarası çok manidar. Burada işte teklifi veriyor, teklif görüşülürken bir maliyenin görüşü isteniyor, bir sıhhiyenin, yani sağlık bakanlığının diyelim görüşü isteniyor, bir o zaman irşat dairesi var, irşat bakanlığı var, şeriat bakanlığı diyelim, onların görüşü isteniyor, bir de adliye bakanlığının, yani adalet Bakanlığı'nın bugünkü tabirle görüşleri isteniyor. Hepsi işte iyi olur falan filan ama işte süreç, gündem, işte işgal var, kapitülasyonlar var falan diye sürece bu kanuna itiraz etmek istiyorlar. Özellikle Maliye Bakanı 1 milyon kaybımız var diyor. eğer bu içki yasaklanırsa, çünkü vergi alıyoruz diyor. Yurt dışına ithal eden içkilerden vergi alıyoruz diyor. Bu vergiden dolayı kaybımız olacak diyor. 20 milyon açığımız var bütçede diyor. 1 milyon da buradan bir açık gelecek. Bunu telafi edemeyiz falan diyor arkadaşlar. Bu ifadeler bilmiyorum size bir şeyler hatırlatıyor mu? Yani zaman zaman bu ülkenin meclisinde gündemine sokulan şeylerdir bunlar arkadaşlar. Borcumuz var, bunları nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz gibi. Yine Ali Şükrü Bey'in burada bir ifadesi var arkadaşlar. İşte şöyle bir fikir bile ortaya atılıyor. Buradan elde edeceğimiz gelirleri elde etmezsek bu 1 milyonu içki içmeyenlerin sırtına yüklemiş oluruz diye bir tanesi söylüyor. Ondan sonra Ali Şükrü Bey yerinden kalkıyor ve bir milleti kurtarmak için razıyız diyor. Yani bu çıkışlara çok ses getiriyor arkadaşlar. Bir milleti kurtarmak için buna razıyız diyor. Ve orada arkadaşlar Erzincan vekili Emin Bey Ali Şükrü Bey'e bu görüşmeler esnasında bir ifade kullanıyor. Tabii çok tartışmalı ortam var, gerilmiş, artık kutuplaşmalar başlamış. Bütün bu oluşan şeylerden sonra bütün bu fesatların menbaı sensin diye Ali Şükrü Bey'i tehdit ediyor adeta arkadaşlar. Böylece Ali Şükrü Bey üzerindeki odaklaşma başlamış oluyor arkadaşlar. Fesatların menbaı deniyor ama aslında gördüğümüz gibi milletin değerlerine sahip çıkan insan. Aslında milletin genlerini korumaya çalışan, milleti korumaya çalışan bir insan ama Batı'nın, Batılıların ittifak güçlerinin o kadar tesiri altına girilmiş, hem zihnen hem de irade olarak o kadar tesir altına girilmiş ki bu ifade kullanılabiliyor. Teslimiyetçi bir ifadeyle karıştırma ortalığı denilebiliyor kendisine arkadaşlar. Bursa'nın düşmesini ifade ettim arkadaşlar. Şimdi burada bu görüşmelerden bir bölüm aktarmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Men-i Müskirat Kanunu esnasında yapılan konuşmalardan. Arkadaşlar biraz 5-10 dakika sürecek, biraz uzunca belki ama Ali Şükrü Bey'in ruh yapısını, mücadelesini, zekasını ortaya koyan çok önemli bir sunum bu orada arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ali Şükrü Bey işte yapılan itirazlara karşı cevap veriyor şimdi. Maliye Bakanlığı çıkıyor, işte vergi kaybımız olur. Sıhhiye Bakanlığı çıkıyor, iyidir yani insanlığa zararlıdır bu ama şu anda yapamayız, işte dış devletler var bize ne derler falan diyor. Adliye Bakanlığı aynı şeyi söylüyor. Şeriat Bakanlığı tabii onlar hocalardan oluşuyor. Ali Şükrü Bey'in birlikte hareket ettiği insanlar oluyor sonra bunlar tabii onlar. Bu İslam'ın kuralı budur. İçki yasaklanması gerekir diye görüş beyan ediyorlar. Bunun üzerine Ali Şükrü Bey söz alıyor. Yarısından alacağım arkadaşlar. Vaktiyle demişlerdir, şimdi diyemezler. Pardon, bir önden alayım. Efendim, müskirat meselesi bunun aleyhinde herkes bulunuyor. Hatta Men-i Müskirat Kanunu'nun kabul edileceğinden korkan maliye vekili beyefendi bile bunun fenalığında bizimle müttehittir. İslam oldukları, insan oldukları için bunun men'ine taraftardır. Vereceğim cevap iktisadi mesele olmak itibariyle en ziyade sahibi selahiyet olan maliye vekili beyedir. Müskiratın men'i esasına, herkes kabul ettiği için yalnız bu noktaya cevap vereceğim. Yani aslında men edilmesi iyi bir şeydir deniyor. O yüzden Maliye Bakanı'na cevap veriyor. Efendiler, Ferit Beyefendi de buyurdular ki bazı memleketlerde bazı teşebbüsat yapılıyor. Teşebbüsat değil efendiler, fiiliyat. Ha, bu arada Amerika'da da yasaklanmış. Ama bir tanesi diyor ki Amerika'da yasaklandı ama uygulanamıyor. Bu işte toplumsal meselesi olarak değil, aralarındaki siyasi meseleden dolayı yasaklandı falan. Amerika'da yasak o anda içki. Amerika sureti katiyede bunu men etmiştir ve bugün bizim limanlarımıza gelen Amerikan gemilerine gidiniz, sudan başka hiçbir meşrubat bulamazsınız. Bulunduğu takdirde her türlü cezaya razıyım. Yoktur. Kanun her suretle men etmiştir. Evet, her yerde olduğu gibi Amerika'da da müskirat istimalini itiyat haline getirmiş ayyaşlar vardır. Fakat bunlar hakkında o kadar fazla takibat yapılıyor ki milyonlarca dolar sarf ediliyor ve men'i dolayısıyla teyyare vesaire kaçakçılık yapmak istiyorlar. Teyyare vesaire ile kaçakçılık yapmak istiyorlar. Bugün Amerika'da içki içenler Küba'ya, Meksika'ya falan yerlere giderler, içerler. Çünkü zengin adamlardır. Seyahat masrafına tahammül ederler. Ferit Beyefendi buyurdular ki Amerikalılar bunu men edemediler. Çünkü bunu bir meseleyi siyasiye yaptılar. Bilakis Amerikalılar bunu meseleyi siyasiye yapmaktan fevkalade korkuyorlar. Bundan tamamıyla müçteniptirler. Amerika'nın en büyük intihabı reisi cumhur intihabıdır. Yani reisi cumhur seçimidir. Reisi cumhur seçimi münasebetiyle bugün müskirat amilleri, imal edenleri sendikasına istinad eden parti bile intihabat, yani seçimler icrası için men'i müskirat meselesini programına koyamıyor. Efkar-ı umumiyenin galeyanından korkuyor. Gazetelerde resmi nutukları vardır. İnanmazsanız yarın getirir gösteririm. Binaenaleyh ezberden işitme olan men edememiş de teşebbüs etmiş gibi sözler doğru değildir. Men etmiştir efendiler ve Amerikalılar bugün bu meseleyi siyasi propagandalarına esas yapıyorlar. Amerika tröstlerinin kudretini, kuvvetini hepiniz bilirsiniz. Halbuki o tröstlere istinad eden demokrat fırkası rey kaybedeceğinden korkuyor ve bunu programına koyamıyor. Sonra Rusya'dan bahsettiler. Rusya da men etmiştir. Fakat Rusya'nın teşkilatı Amerika'nın teşkilatı gibi değil. Çünkü onlar yeni bir inkılap geçiriyor. Yalnız şuna nazarı dikkati celbederim ki Ruslar dünyada en ziyade içki kullanan bir millettir. Sonra Rusların dinleri de bunu men etmemiştir. Yani onlarda bir kaydı dini yoktur. Bu itibarla Ruslar da bu inkılap kahramanları müskiratı %20 men etmişlerse çok iyidir. Bahtiyardırlar. Fakat bu inkılap böyle devam ederse emin olunuz ki %100 muvaffak olacaklardır. Sonra meselede en ziyade aleyhtarların noktayı istinadı kabiliyeti tatbikiyesi yoktur demeleridir. Yani uygulama imkanı yoktur diye bir iddia var. Bu nokta bilhassa bir hükümet memuru için kabiliyeti tatbikiyesi yoktur demek. Yani bir memur için, bir hükümet memuru için, hükümet yöneticisi için uygulama imkanı yoktur demek bir dereceye kadar züldür. Tatbik etmeyen çekilir. Düşünün arkadaşlar, şimdi hükümet kanadı tarafından tatbik edilemez diye bir cevap var. Çıkıyor ve o ortamda gösterdiği dirayet tatbik edilemeyen çekilir diyor. Ferit Bey buna dayanamıyor, ben çekilirim o zaman diyor. Pes etme noktasına geliyor. Müsaade buyurun, devam ediyor Ali Şükrü Bey. Böyle hayal ile laf olmaz. Ben sizin sözünüzü kesmedim. Bana ihtar ettiniz, sustum. Devam ediyor. Ben kanunu tatbik edemem diyen bir hükümet, bence hükümet mevkiinde durmaya layık değildir. Rica ederim, müsaade buyurun. Kabiliyeti tatbikiyesi yoktur demek ne demek? Maliye Vekili Ferit Bey, sözünü geri al çünkü aynı suretle ben de sizi tahkir ederim. Ali Şükrü Bey devamla. Hangi hükümet ki, Ferit Bey tekrar araya giriyor, yalnız şeyden ibaret. Ali Şükrü Bey, Tunalı Hilmi Bey, Şükrü Bey sürçülisandan bile itiraz edelim demiştiniz. Daha önce bir şey oluyor, sürçülisan etmeyelim gibi bir ifadesi olmuştu Ali Şükrü Bey. Bunun üzerine onu uyarıyorlar. Ali Şükrü Bey devam edeyim diyor ve Hilmi Bey müsaade buyurun. Bugün Meclis-i Ali bu millet şuraya göndermiş. Mukadderatını kurtarmak için. Mukadderatını kurtarmak için her men mümkünse yapınız demiş. Ve Meclis-i Ali bir hükümet intihap etmiş. Meclis-i Ali bir hükümet seçmiş. Ve kendisi o hükümetin murakıbıdır. Meclis memleketin menfaati için muvaffak gördüğü bir kanunu yapar ve tatbiki için hükümet ben bunu yapamam derse o hükümet yerinde duramaz. Alkışlar kopuyor o arada. Şimdi bu itibarla Antalya mebusu devreye giriyor. Meselede ağır kelimeler üzerine istinad etmek de doğru değildir diyor. Ali Şükrü Bey devam ediyor. Şimdi bizim elimizde bir takım kanunlar var. Bizim o kanunlar hakkında kudreti tatbikiyetimiz neyse elbette bu meclisin yapacağı kanunlar da odur. Çünkü bir kanun için nasılsa değerleri için de öyledir. Yoksa her kanun için ayrı ayrı kuvve-i tatbikiye aranmaz. Bugün mesela aşı kanunu aynı meseledir. Buraya hızlı geçiyorum arkadaşlar. Aşı kanununda zorla uygulanmış ama bir sürü insan kurtarıldı diyor. Onu örnek gösteriyor. Bahaza bu kanun mümkün mertebe tatbik olunabilen bu kanun memleketimize hiç olmazsa 10 bin çocuk kazandırmadı mı? Aşı kanunu Avrupa'da olduğu gibi tatbik edilemiyor diye bu kanunu bırakalım mı? Veyahut böyle bir kanun yapmamak mı lazımdır? Rica ederim. Efendiler izah edeyim. Bunu karıştırma gibi bir şey geliyor. Evet, burada bir ifade vardı arkadaşlar. Zaten hangi kanunu tatbik ediyoruz ya, haydi %20 veya %30 tatbik etsek bundan zarar mı görürüz? Rica ederim. Bir de şöyle bir itiraz var. İşte gayrimüslimler de var bu ülkede. Dolayısıyla içki yasağı koyarsak onlara nasıl uygulayacağız bunu gibi bir itiraz var. Ona cevap veriyor. Efendiler, şimdi bir de Hristiyanlık meselesi mevzu bahası oldu. Evvelce Amerika ve Rusya ve son zamanlarda Avustralya gibi hükümetler bunu tatbik etmişlerdir. Bugün Avustralya'nın cenup hükümetleri bile tatbik etmişlerdir. O hükümetler Hristiyan olmak itibariyle sırf sıhhati umumiyeyi ve sıhhati beşeriyeyi muhafaza için böyle bir kanun tatbik ettiği halde biz ne için kendi milletimizi muhafaza için koymak istediğimiz bir kanunda tebaamız olan Hristiyanları ayıralım. Kanunun tatbikini sıhhati umumiye noktayı nazarından istiyoruz. Sıhhati umumiye noktayı nazarından istiyoruz. Hristiyanların bu husustaki şikayetleri dinlenemez. Çünkü onların medarı istinadları olan Amerika gibi Hristiyan bir hükümet kabul etmiştir. Arkadaşlar bu da önemli bir cesaret. Yani o zaman hep Hristiyanlar var, işte gayrimüslimler var, öyle bir hassasiyet var zaten onların haklarını koruyalım diye bir dönem var. Ama o böyle bir çıkış yapıyor. Yine bir itiraz da bunu uygulamak için bir sürü zabıt gerekecek. Onun için mali yük gelecek ayrıyeten. Ona da cevap veriyor. Halbuki bence bu kanunun tatbiki için ne kadar kuvve-i inzibatiye lazım ise rüsum arttırıldığı zaman o husulü tabi olan kaçakçılığın meni içinde o kadar lazımdır. Yani vergiyi artırdığınızda onu tatbik etmek için de aynı mali yüke katlanacaksınız. Evet. Arkadaşlar aslında bunu tamamıyla okumak isterdim. Ama buna vakit yetmeyecek. Aslında burada çok güzel şeyler var. İfadeleri var Ali Şükrü Bey'in. Bu işte sarhoş olmayanlar, içki içmeyenler bunun parasını ödeyecek şeyine bir cevap veriyor. Mesela onu bahsedeyim. Ha, hatırıma getirdiniz. Demin bir arkadaşımız ayyaşların vereceği parayı biz mi vereceğiz dediler. O halde frengi hastanelerini kaldıralım. O başka sadaları geliyor. Frengi cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bir adam keyfi için frengi olmuş. O halde ben neden tedavisi için para vereyim? Halbuki cemiyet kendi azasından bir kısmının frengi yüzünden mahva mahkum olduğunu, hezale mahkum olduğunu biliyor ve onu kurtarmak için onu muavenet ediyor. Alkışlar bu arada. Bunu kendi cebinden feda edip veriyor. Alkışlar. Binaenaleyh rica ederim. Bugün içkinin tahribatı frenginin tahribatından aşağı mıdır? Bilakis 5-10 misli fazladır. Bir diğer şey de bu şeye cevabı arkadaşlar. 1 milyon gelir kaybımız olacak. Ona cevap veriyor. Ferit Bey Efendi'nin rakamı pek büyük zannediyordum. 10 milyon lira gayb edeceğimizi zannediyordum. Meğer gayb edeceğimiz 1 milyon liraymış. Bu hiçbir şey değildir. Evvelce 200 bin lira yevmiye günlük sarfiyatımız olduğunu söylemişlerdi. Yani günlük 200 bin lira maaş ödeniyor bu ülkede. 1 milyon hiçbir şey değildir bunun karşılığında. İçkinin içki vergisinden dolayı elde edilecek. Yevmiye 200 bin lira yanında bir senede gayip edilecek olan 1 milyon lira hiçtir. Sonra yine kendileri buyurdular ki bütçenin açığı 20 milyon liradır. Efendiler, eğer bu ispirto veya içki resmi bütçenin açığı kapatmış olsaydı ilelebet değil bu sene için razı olurdum. Yani bu vergi bir sene kapatmış olsaydı bütün açığı kapatmış olsaydı bir sene geçici razı olurdum diyor. Burada bir yine fikir müzakeresi, münakaşası yapıyor. Bütçenin açığını tamamıyla kapatmadıktan sonra ancak 20'de birini kapatabiliyor. Maliye Nazırı Beyefendi 20 milyon lirayı, daha doğrusu 19 milyon lirayı her nereden bulacaksa lütfen 1 milyon lirayı da oradan bulsunlar. Memleketin nüfusunu, sıhhatini muhafaza buyursunlar. Diye cevap veriyor. Bu arada arkadaşlar Ermenilerin yılda 120 milyon kilo meşrubat tüketiliyor ve bunu Rumlar ve Ermeniler yapıyor. Bunlara engel olun diyor. Madem vergi endişeniz var, bunu Rumlardan, Ermenilerden alıyoruz ve gelirin hepsi onlara gidiyor diye cevap veriyor. Evet. Atlayarak geçmek için bakıyorum arkadaşlar. Efendiler, bu yüzden birçok boşanma yapılıyor. Hanumanlar yıkılıyor. Bir arkadaşımız geçenlerde kız oynatmak meselesinin önüne geçmek istiyordu. İçkinin önüne geçsin. Cinayeti tahrif etmek, azaltmak istiyorsanız evvela işretin önüne geçiniz. Son söz olmak üzere şunu söyleyeyim ki benim böyle bir kanun lahiyasını takdim etmekten maksadım sırf neslimizi ve müthiş bela sırf neslimizi bu, niye böyle uzak tarafa okuyorum? Sırf bu neslimizi bu müthiş beladan kurtarmak içindir. Dini ciheti herkes için malumdur. Şimdi atinin zulmetini ve gidilen yolun vehametini anlatmak için bir misal söyleyeceğim. Ve Trabzon'da 20 sene evvel tek tük insanların içki içtiğini arkadaşlar, yani bozulmana kadar ilerliyor. Ama şimdi her sokak başında her gaful deniyor. Fındık gafulu denir bizim oralarda. Fındık ocağının başında içki içenlerin olduğunu artık söylüyor. Bunun sebebinin de içkinin serbest olmasından, bunlar eğer bulamazlarsa ulaşamazlar ve içki içemezler diye arkadaşlar. Bendeniz son olarak iddia ediyorum. Bu kanunla neslimizi kurtarmış olacağız. Şimdilik %100 vaziyette Amerika, Avustralya, Bolşevikler içkiyi men ettikleri bir sırada zaten kanuni esasında dini İslam olan Büyük Millet Meclisi dinen tahrim edilmiş olan bu meseleyi sureti katiyede men eder ve bu kanunu çıkarırsa emin olunuz Avrupa ve Amerika Maliye Nazırı'nın dediği gibi bütçemize değil pek insani olan bu muvaffakiyetimize hayretle bakar ve mevki-i siyasimiz bilhassa alemi İslam'da iki kat olur. Bravo sesleri, alkışlar, müzakereler, kafi sesleri. Evet. Arkadaşlar böyle devam ediyor Ali Şükrü Bey. Gördüğünüz gibi bunlar okumamdaki sebep her itiraza mantıklı, makul, herkesin belki muhaliflerin bile coşup alkışlayacağı ve de alkışlayacağı ve aynı zamanda İslam'a uygun, herkesin dini hissiyatına uygun bir Müslüman şuuruyla cevap veriyor arkadaşlar. Bütün konularda böyle. Bunu böyle uzun anlatmamın sebebim bu. Dolayısıyla Ali Şükrü Bey'in bu zekası, meclisteki kıvraklığı, cevap verişi ve sert tavırları, yakasından tutup meclis başkanının bile sarsması, ondan sonra sürekli gen sorular vermesi artık bıktırıyor. Arkadaşlar öyle Topal Osman'ın işte bir husumetten işte bir basit işte öyle anlaşmıştı vatanı aynı zannetmişti gibi bir olaydan değil. Bu gidişata karşı Ali Şükrü Bey'in önüne geçilmek istendiği için bu cinayet olduğunu açıkça buradan anlıyoruz arkadaşlar. Lozan müzakerelerinde arkadaşlar bir ifadesi var. Mehmetçiğin süngüsüyle kazanılan muazzam zaferin Lozan'da heba edildiğini söylüyor arkadaşlar. Burada biliyorsunuz Lozan görüşmesinde bir heyet var. İnönü'nün başkanlığında bir heyet gidiyor. Görüşmeler bir yerde kesilip geri dönüyorlar. Orada İngilizlerin teklif etmiş olduğu anlaşmaya karşı çok ağır tahribatlar var o anlaşmada. Oradaki heyet karşı bir teklif sunuyor. Ama bu teklif meclisten alınmış bir teklif değil. Orada kendi aralarında oluşturup sunuyorlar. Bu teklif de çok büyük bir tavizler içeriyor. Ali Şükrü Bey buna son derece karşı çıkıyor. Çok sert tepki gösteriyor. Böyle bir yetkiniz yok. Meclise gelip buradan bir teklif oluşturmadan bunu götürme hakkınız yok diye bunu dile getiriyor ve bu murahhas heyetin sulh meseleleri üzerine sözleri olmaz efendiler. Artık bunların vazifeleri bitmiştir. Yeni bir heyetin seçilmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve burada çok gergin sahneler yaşanıyor. Birbirine giriyorlar. Artık kavga noktasına geliyor. Bir tanesinde olaylardan birisinde bu muydu bilmiyorum. Rauf Bey başbakan olacak zannediyorum o zamanki. Ali Şükrü Bey'e yapışıyor. Tam kürsüye çıkacak. Tekrar bir söz almak için mecliste kürsüye çıkıp tekrar bir görüş beyan edecek. Belinden yapışıp çıkıyor. Yeter artık diyor diye geri çekmeye çalışıyor. Bu benim davamdır diye ona sert bir çıkış yapıyor. Ve böylece devam ediyor arkadaşlar. Bundan sonraki bölüm şehadeti bölümü. Ona gelmeden önce Ali Şükrü Bey ile alakalı birkaç resim size sunmak istiyorum. Görüntü. Bu görüntü arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali Şükrü Bey'in mezarından Trabzon'da Boztepe denilen bir yer var. Trabzonlular bilir veya gidenler bilir. 5 dakikam kaldıysa 5 dakikaya topluyorum hocam inşallah. Bu resimleri de arkadaşlar Fatih Alişan diye bir kardeşimiz var. Geçen sene burada üniversiteye hazırlandı tanıyorsunuz. Ondan rica ettim. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyor inşaat bölümünde. Burada üniversiteye hazırlandı. Hepinize de selam var bu vesileyle. İki günlük resim, taze resim bunlar arkadaşlar. Ali Şükrü Bey'in mezarından çektik. Bu yine onun görüntüsü. Evet, Ali Şükrü Bey'in siması da bu. Bu en son resmi olduğu söyleniyor, en son görüntüsü. Time gazetesinde yayınlanan. Kadir Mısıroğlu Üstad'ın kitabı, Ali Şükrü Bey hakkındaki kitabı. Çok teferruatlı bilgiler veriyor orada. Yine İsmail Hacı Fettahoğlu'nun Ali Şükrü Bey ile alakalı bir kitabı var. Bu iki kaynak fazlasıyla bu konu hakkında malumat veriyor. Zaten birçok yerden alıntı yapmışlar kitaplarına. Evet, burada kalalım. Bu da defnedilişi esnasındaki bir görüntü arkadaşlar. İşte tam bu esnada, bu tartışmaların yaşandığı, Lozan tartışmalarının yaşandığı esnada arkadaşlar, Ali Şükrü Bey'i bir gün Topal Osman evine davet ediyor. Mustafa Kaptan diye bir arkadaşı sayesinde. Oturtuyor, kahve içmek için karşılıklı oturuyorlar arkadaşı. Ama oturduğu anda, sehpanın üstüne oturduğu, taburenin üstüne oturduğu anda 8 kişi birden arkadan yağlı iple boynunu dolayıp arkadaşlar boğuyorlar Ali Şükrü Bey'i. Büyük bir mücadele veriyor. Kuvvetli birisi aynı zamanda. Daha sonra cesedi bulunduğunda parmakların arasında o hasır taburenin parçaları bulunuyor. Ne büyük mücadele ettiği oradan anlaşılıyor arkadaşlar. Burada bir ayrıntı var. Bu olayı aktaranlar özellikle Doktor Rıza Nur hatıralarında bundan bahsediyor. Ali Şükrü Topal Osman niye öldürdü Ali Şükrü Bey'i? Burada arkadaşlar bir olay oluyor. Rıza Nur Ali Şükrü Bey Topal Osman'la bir görüşmesinde Topal Osman ona mecliste hainler var bunları temizleyeceğim falan diyor. Rıza Nur onu ikna etmeye çalışıyor. Sana kim söyledi diyor. Mecliste şey olduğunu, hainler olduğunu söylemem diyor. Israr ediyor, söylemem diyor. Israr ediyor, Gazi söyledi diyor. Topal Osman. Daha sonra burada anekdotlar var, aktaramıyorum vakit darlığından. O anekdotlarda da yani herkesin kafasında bunu mecliste Mustafa Kemal öldürttü diye bir kanaat oluşuyor. Ama bunu ispatlı bir şey değil olmadığı için kim niye öldürttü Topal Osman'ın bu ortaya çıkamıyor. Topal Osman'ın öldürttüğü anlaşılıyor bir müddet sonra işte cesedi bulunuyor. Çankaya'nın bahçesine gömülmüş cesedi bulunuyor Ali Şükrü Bey'in. Bir kadın bulduğunu söylüyor Kadir Mısıroğlu. Sonra işte askerlere haber veriyorlar. Bulunuyor, cesedi çıkarılıyor. Sonra yakalanıyor. Onlardan bir tanesi bu olayı itiraf ediyor. Ve anlaşılıyor Topal Osman'ın öldürttüğü. Topal Osman yakalanacak. Başbakan Rauf Orbay bir jandarma ekibi gönderiyor ama Mustafa Kemal dur sen diyor. Bir asker ekibi kendi ayrıyeten gönderiyor. Kendi muhafız komutanıyla gönderiyor. Topal Osman yakalanma esnasında ne oluyorsa kendi ve adamları hep beraber öldürülüyor orada. Ve cesetleri geliyor. Dolayısıyla yargılanamıyor, sorgulanamıyor. Bu konuda da çok iddialar var. Mahir İz bir taşta iki kuş vuruldu diyor. Çünkü Topal Osman aykırı bir adam. Çok faydaları olmuş ama aynı zamanda zapt edilmesi zor birisi. Önce muhafızlık yapmış Çankaya'da falan ama artık görevi bitmiş. Resmi yetkililer olmuş. O çete reisi gibi bir şey. Artık kontrol edilememe durumu da var. Dolayısıyla Mahir İz kim ortadan kaldırdıysa, kim yaptıysa hem Ali Şükrü'yü hem de Topal Osman ortadan kaldırdılar diye arkadaşlar bir ifadesi oluyor. Ve artık sorgulanamıyor ama büyük bir hıncıyla mecliste çok büyük tartışmalar oluyor. Topal Osman idamına karar veriliyor. Öldürüldüğü için hatta öyle teyakkuz oluyor ki başını bile kesmiş oluyorlar. Başı kesildiği için asılamıyor ama cesedi ayağından tutup asılıyor vesaire. Bir sürü mecliste bununla alakalı. Çünkü ikinci grup çok sert bir tartışma yapıyor. Artık ortalık iyice geriliyor. Başbakan bunu bulacağım diyor falan. Ama bu arada dönen entrikalar var. Ayrıntısına girmiyorum arkadaşlar. Manzara bu. Topal Osman'ı kim öldürttü? Belli ki Ali Şükrü Bey'e kurdurdular veya inandırdılar. Cahil bir adam. Topal Osman aslında böyle bir adam değil. Maneviyatına saygılı birisi aslında. Mücadele etmiş birisi aslında. Memleketi için, milleti için, dini için. Bu kaynaklar da var. Onun hassasiyetini bu gösteriyor. Ama belli ki inandırılmış buna. Ve Ali Şükrü Bey'i şehit ediyor. Ve Ali Şükrü Bey'in şehadetine çok büyük bir yankı buluyor. Halk Ankara'da yani her kesimden insanlar çok büyük bir teessür içerisinde kalıyor. Gözyaşları, çok büyük bir kalabalıkla cenazesi kılınıyor. Trabzon'a gönderiliyor. Trabzon'da çok büyük bir galeyan oluyor. İnsanlar adeta kendilerini parçalıyorlar. Özellikle taraftarları veya makul insanlar. Ali Şükrü Bey'in şehit edilmesinden muzdarip oluyorlar. Arkadaşlar son bir Ali Şükrü Bey'in cenazesinin nakli esnasında bir Necati Bey olacak, ayrıntıya bakmıyorum vakit kaybetmemek için, süremiz doldu. Arkasından bir nutuk söylüyor. Onu Fatih kardeşimiz seslendirdi. 2 dakika onu dinleyerek kapatacağız inşallah. Ama burada bir şey var. Ali Şükrü Bey artık şehit edildikten sonra meclis tatil ediliyor. İkinci meclis kuruluyor. İkinci meclise muhaliflerin, ikinci grubun hemen hemen hiçbir tanesi alınmıyor arkadaşlar. Artık temizlenmiş bir meclis. Tasfiye edilmiş Ali Şükrü Bey ve arkadaşlarından sonra. Ondan sonra Lozan, saltanatın kaldırılması, hilafetin kaldırılması, devrimler vesaire, her şey onların arkından bir bir geliyor arkadaşlar. O yüzden Ali Şükrü Bey'in şehadetiyle artık sindirilmiş, bastırılmış bir millet oluyor. Mecliste de muhalefet kalmıyor. Buradan Abdülbaki hocamız başta ifade etti, mihenk taşıdır, bir turnusoldür, bir dönüm noktasıdır. Evet, Ali Şükrü Bey bir dönüm noktası. İnsan bunu bir buradan görmemiz lazım. Bir kişinin neler yapabildiğini görmemiz lazım arkadaşlar. Ve meclisin ne kadar önemli bir şey olduğunu, bu meclisin kurulurken aslında hangi gayelerle, millet iradesinin nasıl önüne geçildiğini, nasıl baskılandığını, nasıl gayrimeşru yollarla tıkandığının en güzel göstergesi bu. Ve Ali Şükrü Bey'in bu mücadelesi de bize örnek olmalı. Feraseti, birikimi, zekası, mücadelesi, kararlı. O belki şehit oldu ama binlere rehber oldu. Milyonlara rehber oldu. Örnek oldu arkadaşlar. Bu gözle Ali Şükrü Bey'i ve bu dönemi bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Hani Şükrü Bey'in az önce ifade ettiğim gibi vefatından sonra çok duygulu anlar oldu. İnsanlar gözyaşları döktüler. Hem Ankara'da hem Trabzon'da çok harekete geçti insanlar vesaire. Daha sonra bunların hepsi bastırıldı arkadaşlar. Özellikle Trabzon'da çok büyük bir muhalefet oldu bu şeye karşı. Birinci gruba karşı, fırkaya karşı, İttihat Terakkilere karşı, ama bunların hepsi daha sonra bastırıldı. Son olarak başka resmimiz var mı? Var herhalde. Evet. Tekrar bir görüntü. Ve Ali Şükrü Bey'in naaşının, cesedinin nakli esnasında Necati Bey diye bir arkadaşı olacak. Arkasından bir nutuk irad ediyor. Bir hitabet yapıyor. Onun hakkında gönderirken onu da dinleyerek sözlerimizi kapatmış olalım. Ben sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah umarım faydalı bir sunum, faydalı bir program olmuştur. Teşekkürler.